Ayrım 29.
Neticede Küba ve Uruguay'a kadar ulaşan bir gayretin izlerini bir terlikçide görüyoruz. Bu izlerin pek çok kişiyi daha peşinden sürükleyeceğini söyleyebiliriz. Ağaç ökçeden sanayiye. Önce biraz gerilere gidelim. Babanız ve dedeniz neyle uğraşıyordu? Rahmetli babam 1960'ta Ayancık'tan İstanbul'a geliyor. Küçük bir sermaye ile bir iş kuruyor. Orada ne işle uğraşıyordu? Ağabeyinin yanında marangoz atölyesinde çalışırdı. İstanbul'a gelince ökçe atölyesi kuruyor. Kavak ağacından ökçe kesiyor ve terlik ökçesi yapıyor. O yıllarda bayan terliklerinin içine tahta ökçeler konurdu. Babam onu üretiyordu. Üstü deriyle kaplanır, tahta ökçe görünmezdi. Babam terlikçilere bu ökçeleri yapıyordu. Bir nevi bu da sizin baba mesleğiniz. Peki babanızın getirip bıraktığı yer neresi oldu? Babam bu işe 80'li yıllara kadar devam etti. Sonra 1977'de İTÜ Maden Fakültesini bitirdiğim zaman biz makine getirttik. Ceyon'un o zamanlar çok tutulan bir sandaleti vardı. Kayın ağacından yapılırdı ve üzerinde tokası vardı. Biz onu üretmek için bir kopya makinesi yaptık. Biz 1978 yılında ondan ürettiğimiz terlikleri pazarlamada yaparak devam ettik. Babanızla beraber mi? Hayır, babamın işi devam ediyordu. Çocukluğunuzda babanızın yanında çalışıyor muydunuz? Okul dışındaki vaktimizin çoğu atölyede geçerdi. Küçük yaşta işin her şeyini öğrenmiştik. Ben elimi lise yıllarında makinede çalışırken kestim. Şerit makinelerinde ağaca şekil verirdik. Hafta sonlarında çoğu zaman müşterilere tahsilata giderdik. Hem mesleği öğreniyorduk, hem tahsilatla müşterilerle alakalı tecrübelerimizi geliştiriyorduk. Babanızla beraber bildiğiniz işi büyütmediniz. Babamın mesleği yavaş yavaş popülaritesini kaybetmişti. Başka şeyler yapmak istiyorduk. O dönemde de ortopedik sandaletler çok modaydı. Biz onu yapacak bir kopya makinesi üretmeyi başardık. Küba'ya çizme, Uruguay'a terlik. Terlikle işe başlamışsınız ama baba mesleğini bırakıp başka işlere girmişsiniz. Peki bu uğraşınızdan ciddi bir pay kaptınız mı? Biz amcaoğlu ile beraber yaptık. Ağacı şekillendirdik, zımpara yapıyoruz, boyuyoruz, dericiden toka kestiriyoruz. Bir arkadaşımız da bunu eczane eczane dolaşıp pazarlıyordu. Biz Ceyon'un verdiği fiyatın çok ucuzunu veriyorduk. Eczaneler aynı fiyata satıyorlardı. Onun için herkes bizden mal istiyordu. Bir sene sonraya gün veriyorduk. Derken 1978 sonunda bizi askere çağırdılar. Biz her şeyi bırakıp askere gittik. Ben askere gidince rahmetli babam da o makineyi sattı. Çünkü onun uğraşacağı bir tarz değildi. O kendi işine devam etti. En güzel zamanda askere gittik. Askerden gelince yeni bir strateji mi izlediniz? Askerden gelince ben Almanya'ya gittim. Orada kaldım. Bir sene daha ara vermiş olduk. Pazarlama yaptım. Bir yıl sonra Almanya'dan dönüş yaptım. Niye geldiğimi izah etmem mümkün değil. Ama bu bir şanstı. Şimdi geldiğime şükrediyorum. Geldikten sonra bayağı düşündüm. Hemen terlikçiliğe karar vermedim. Bir maden mühendisliğim var. Almanya'da öğrendiğim pazarlama işi var. Bir de rahmetli babamın işi var. Arasında karar vermem gerekiyordu. Daha sonra da baba mesleğini daha da geliştirerek devam etmeye karar verdim. Ayakkabı ökçesi üzerine bir iş kurduk. Rahmetli babamınki terlik ökçesiydi. Bizimki ayakkabı ökçesi oldu. Ayakkabıya geçmenizin sebebi neydi? Terliğin dışında daha çok para kazanabilir miyiz düşüncesi vardı. Bir de 1978'deki ortopedik sandalet tecrübesinden ve Almanya'dan dönüşten sonra ağaçtan terlik yapıp oto boyası ile terlik ve ayakkabı arası bir şeyler yapabileceğimi düşündüm. Baba mesleğinde bu yoktu. Hala ağaçla uğraşmaya devam ediyorsunuz. Evet, biz 1982 yılında Özalp Ökçe diye bir yer kurarak hem ökçe yaptık hem de renkli yüksek ökçeli bayan terlikleri yaptık. Ayakkabı görünümünde terliklerdi. 1983-84'te böyle devam ettik. Daha sonra 1985'lerde plastiğe döndük. Plastik takunya tabir ettiğimiz tarza döndük. Niye plastiğe döndünüz? Pazar mı daralıyordu? plastik olarak çıkaran bir firma ürünlerini satmaya başladı. O işin pazarı birdenbire çok büyüdü. Herkes onu alıyor, ağaca bakan yok. Gazi Osman Paşa'da iki katlı bir evimiz vardı. Altında babam çalışıyordu. Başka bir binamız daha vardı. Tek katlı 90 metrekare bir bina. Orada da biz çalışıyorduk. 1985'li yıllarda. Tamamen plastiğe dönmeniz nasıl oldu? 1985'te birinin teşviğiyle plastik terlik üretimine başladık. Bizim o andaki ekonomik durumumuz buna yetmiyordu. Bir toptancının teşviği buna sebep oldu. Bizi finanse edince tabanı aldık. Bir nevi iki sene fason çalıştık. Böyle bir çalışma yaptık. 85'te fasonculuktan iyi para kazandık. Ertesi sene kazandığımız parayı da bize harcattılar. Nasıl yani? Değişik taktikler. Dolayısıyla biz bu işin sonunun olmadığını anladık. Biz ilk defa ilk taban kalıbımızı yaptırdık. İlk defa plastik terlik üretimine girmeye karar verdik. Tabanı da kendimiz basacaktık. Bin bir zorlukla 5 çift bayan terlik kalıbı yaptırabildik. 1987 yılında kendi bastığımız tabanlarla piyasaya mal vermeye başladık. O kadar güzel iş yaptık ki malları satarken müşterilerden saklamak zorunda kalıyorduk. Yani herkese birer takım verebilelim diye komşulara çay ocağına terlik saklıyorduk. Herkese verebilelim de herkesin gönlünü hoş tutalım diye. Gelişme seyri nasıl devam etti? Biz hiç Özalp terliki duymadık. Bizim reklam ihtiyacımız yoktu. Alıcılar biliyordu. O kadar çok satılan bir maldı ki hedef kitleyi reklamı düşünecek halimiz yoktu. Bu hiçbir ülkede yaşanmamış bir olay gibi. Daha sonraki yıllarda biz de o günleri çok aradık. Biz her sene kazandığımızın hemen hemen tamamını yatırıma kullandık. Biz bu işi yaparken hiç makinemiz yoktu. 90 metrekare yerde çalışıyorduk. Sadece kalıbımız vardı. Kalıbımızı dışarıda plastik makinesi olan insanlara bastırıyorduk. Ham maddesini biz veriyorduk. Biz de onun üstünü hazırlayarak mal haline getiriyorduk. Şu anda geldiğiniz konum nedir? 1987'deki güzel işlerden sonra biz bir makine yaptırmaya karar verdik. 14 istasyonlu, döner kablolu PVC enjeksiyon makinesi. Bu deniz terliği tabir edilen ve moda olan terlikler vardı. Onu yapabilmek için bu makineye karar kıldık. Makineyi yaptırmaya gittiğimizde adam bizden 45 milyon para istedi. Ben de 40 milyon para ayarlayabildim. O sene bütün kazandığım para bu. Makinacı diyor ki, bir makine daha sipariş verirsen sana 40 milyona yaparım. Önceden çalıştığım fabrikaya gittim. Falan makine çok güzel. Önümüzdeki yıllarda hep buna çalışılacak. Al, dedim. Zorla sipariş verdirttim ki kendim o makineyi 40 milyona alabileyim. Onlar sipariş verdiler. Ertesi gün ben siparişi verdim. Siparişi verdik ama makineyi koyacak yer yok. Çünkü 90 metrekarelik yere makine koyma şansımız yok. Makine bitinceye kadar biz kiralık bir yer bulduk. Makineyi oraya koyduk. Bir sene sonra başka bir makine siparişi verdik ama onu da koyacak yer yoktu. 89'da ikinci makineyi alacağız. Ben hacca gittim. Rahmetli de makineye koyacak yer arıyor. Derken şimdiki fabrikanın yeri çıktı karşımıza. Tek katlı yarım bir binaydı. Dökümhane olarak yapılmış bir yerdi. İstedikleri para da verebileceğimiz para değildi. Hatta ben babama bakmayalım dedim. Babanız bu işlere karışmaya ne zaman başladı? Sadece kağıt üzerinde bir ayrılık vardı. Biz her zaman beraberdik. Daha sonra biz terlikte muvaffak olunca onun yorulmasına gerek yok diye atölyesini kapattık. İşte böyle. Biz fabrika için yer arıyoruz. Babam ısrar edince fabrikaya baktık. Ben yeri beğendim. Mevcut paramızın iki katı istedikleri halde 3 günde satışı bitirdik. Çeklerle falan aldık. Gelen makineyi buraya koyduk. Daha sonra 1991 yılında burada inşaata başladık. Hem fabrikayı genişlettik hem kat çıktık. Fakat babam son halini göremeden vefat etti. Böyle bir süreç. Yani biz her sene kazandığımızı yatırıma koyduk. Başka hangi ülkelere gönderiyorsunuz? Orta Doğu ülkelerinden Lübnan, Kuveyt, Suudi Arabistan, Dubai ve Bahreyn'e mal gönderiyoruz. Mısır'a gönderiyoruz, Kuzey Afrika'dan. Şimdi Cezayir'le alakalı girişimlerimiz var. Orta Afrika'da Senegal'e mal verdik. Amerika'da Küba ve Uruguay'a mal veriyoruz. Bu ilgi çekici bir hadise. İlginç bir pazar. Nasıl ulaştınız? Ukrayna'da bizim yerimiz var. Bu Kübalı ile orada tanıştık. Daha sonra Küba'ya gittik. Bir fuara katıldık. Ondan sonra da mal vermeye başladık. Terlik ve çizme satıyoruz. Uruguay'da terlik satıyoruz. Uruguay'daki müşteriyle de Amerika'daki fuarda tanıştık. Miami'de 1987 yılında bir fuar vardı. Türkiye'den ilk ve tek Türk firmasıydık. Yeni açılımlar bekliyor musunuz? Bir Amerikan gerçeği var. Bunu kabul etmemiz lazım. Dünyanın her yerinde kriz oluyor. Fakat Amerika'da kriz yok. Bunu göz ardı etmemek lazım. Ürünlerinizin tercih sebebi fiyat mı, kalite mi? Fiyata göre kalitemiz çok iyi. Kalitemiz de fiyatımıza göre çok ucuz. İnanamıyorlardı fiyatımıza. Amerika'daki fuarda doğru olduğunu anlatabilmek için çok uğraştım. Bu kadar ucuz olduğu doğru mu diyorlardı. Ucuz olmasının sıkıntısını yaşadık. O zaman pahalı satın. Yapamazsınız. Türkiye'de ve yakın çevresinde oluşmuş fiyatı var. Pahalı satmanız çok zor. Bugün için cazip olabilir ama 2-3 gün sonra gerçek fiyatını öğrendiklerinde siz zor durumda kalırsınız. Genellikle orta kesime hitap eden ürünler satıyorsunuz. Eskiden eczanelere mal veriyormuşsunuz. Yüksek seviyeli özel mallar üretilecek mi? Eczanelere pazarlama hadisesi çok farklı bir durumdu. Üretim adedi fazla olduğu için hedefimiz orta kesim. Çok özel mallar yaparız ama o zaman daha az adette satmamız gerekecek. Ama o türlü ürünlere de giriyoruz. Demek yurt dışında ciddi bir talep var. Aslında dünyada talepte büyük daralma var. Kuzey ülkelerinde kriz olmadan önce onlara ne üretirsen satmak mümkündü. İnsanlar ne bulurlarsa alıyorlardı. Hiç katlanmamış, hiç kırışmamış ambalajı içinde demetler halinde dolarlar gelirdi. Hepsi de kuzey komşularımızdandı. Daha sonra kalite arayışı başladı. Bütün dünyanın gözü oraya döndü. Artık mallar elenmeye başladı. Ama siz hala orada varsınız. Varız ama rakamlar düşük. O yüzden yeni pazarlar arıyoruz. Arayışlarımız da devam ediyor. Yeni pazarlarda buluyoruz. Benin, Namibya gibi. Niye ayakkabıyı düşünmüyorsunuz? Ayakkabıyı düşündük. Bu konuda epey çalışma da yaptık. Ayakkabı da ürettik, sattık. Hatta çok da beğenildi. Fakat ayakkabı pazarında çok uzun vadeler kullanılıyordu. Alışverişinden dolayı biz ayakkabıyı sevemedik. O yüzden ayakkabıya devam edemedik. Hedef kitle sizi bu alana zorlayabilir mi? Olabilir. Ancak spor ayakkabı olmaz da çok kaliteli normal ayakkabı olabilir. Spor olmaz. Çünkü 1,5 dolara Çin'den ayakkabı geliyor. Rekabet edemezsiniz. Çok rahat para kazandık diyorsunuz. Niye başka bir alana girmeyi düşünmediniz? Sürekli büyüyen bir firmaydık. Sürekli kendi işimizle ilgili yatırımlar yapıyorduk. Onu ancak yeni yeni düşünme fırsatı doğdu. Şimdiye kadar yapmamız gereken şeyler vardı. Zaten onların hepsini yaptık. Eldekilerin kıymetini bil. Türk kahvesi mi alırsınız, Starbucks mı? Geçen yıl Sofya'ya gidişimde dramatik bir olay yaşadım. Bir meydan kafesinde Türk kahvesi istedim. Garsonun cevabı küstahçaydı. Osmanlı idaresi biteli çok oldu. Ben de altta kalacak değilim ya, peki İtalyan kahvesi var ya, cevap veremedi. Ben de bir şey içmeden kalktım. Niye Türk kahvesi, cappuccino, espresso gibi uluslararası bir ürün olmasın? Nescafe alışkanlığının merkezi Amerika diyebiliriz. Ama kahvenin kökeni Yemen olarak geleneklerimizde saklı. En güzel kahvenin de Türk kahvesi olduğundan kimsenin şüphesi yoktur. Amerikalılar her sabah bürolarındaki bedava kahveleri bırakıp iş öncesi niye Starbucks'a gidiyorlar? Günün iş dünyasının trendi bu. İlla her sabah 1-10 dolar arasında bir parayı kahve ve simit için bırakıyorlar Starbucks kafelere. Son Filipinler gezisinde de gördüm. Dünyayı saran bu çılgınlık ilginç. 100 metre arayla iki tane Starbucks kafe şaşırtmıyor kimseyi. Starbucks'ın hikayesi kurucusu Howard Schultz'un 1982 yılında İtalya gezisiyle başlıyor. İtalyan cappuccino'sunu espressosunu tadınca niye biz klasik Amerikan kafesine katlanalım, bu tadı yayacağım diyor. Öyle de oluyor. Şimdi bütün dünyada bunun dönüşümlerini topluyor. Starbucks şimdi Türkiye'ye geldi. Hem de Şaya diye bir Arap grubu getirdi. Bunu duyan ünlü pazarlama gruplarından biri şaşırdı. Türk kahvesini dünyaya tanıtmanız gerekirken ne işi var Starbucks'ın burada? Starbucks gelsin ama Türk kahvesi de dünyanın her yerinde bulunsun. Birileri de bunu yapsın ne olur. Bir de özellik katılabilir yanına. Her Türk kahvesinde bir fal bakıcısı olur. Niye olmasın? Bayramların tadı baklava. 1989-90 Ramazanıydı. Güllüoğlu'nun Karaköy'de bir iş anının altındaki imalathanesinde hummalı bir çalışma sürüyordu. Ramazan'ın yoğunluğu bir tarafa, bayram da yaklaşıyordu. Ailenin yeni jenerasyonlarından 25 yaşındaki Faruk Güllü, Ramazan boyunca ancak 4 kere eve gidebilmişti. Eve gitse zaman kaybı, ayrıca işin yetişmeme ihtimali de var. Bu yoğunluk içinde ancak gece 10 civarında iftar ve sahuru birlikte yapabiliyordu. Yorgunlukla yatakta yığılıp kalıyordu. 3-4 saat uyuyup tekrar baklavanın meşakkati altına atıyordu kendini. Babası bile durumdan rahatsızdı. Oğlum, kendine acımıyorsan bize acı. Annen de ben de merak ediyoruz şikayetinde bulunuyordu. Ancak bir tepsi de olsa, 10 tepsi de olsa üretimde bir aksama olmaması için daima işin başında olmayı prensip edinmişti genç Güllü. Defalarca baklavanın mutfağında ziyaret ettim kendisini. Çoğu zaman un ve yağ arasından çıkışında tanınmayacak halde karşıladı. Artık o mütevazi üretim yeri, uluslararası standartlarda hijyene sahip, üretim fabrikasına dönmüş olsa da meşakkati devam ediyor. Çünkü baklavada el mahareti hala önemli bir özellik. Baklavanın üretimi tadı gibi lezzetli değildir. 11 yaşında baklavanın mutfağına girmiş bir ustadan bahsediyoruz. Güllüoğlu'nun adının ötesinde bir vizyon lideriyle konuştuğumu, Faruk Güllü'nün yaptıklarını ve yapacaklarını dinledikçe daha iyi anladım. Daha da önemlisi bir yörenin değerleriyle dünyada nasıl var olunabileceğine güzel bir örnek de buldum. Türkiye'de belli bir iş kolunda asırlık şirketlere pek rastlanmıyor. Şirketin yaşamını devam ettirme yanında Türk yemek kültürünün en güzel örneklerinden birini de geliştirerek kitleselleştirmek ve ticari hale getirmek de işin başka bir yönü. Her şeyiyle bize ait olan bu kültür sahipsizlikten bugün baklava dünyada bir Yunan tatlısı olarak tanınıyor. Faruk Güllü'nün bu konuda da değişik çalışmaları var. Özellikle imkansızlıklar içinde Azerbaycan'da da bir şube açması güzel bir örnek. Zaten Azerbaycan'daki bu girişim dünyaya açılma noktasında büyük cesaret vermiş. Mutfağa bulaşıkçı olarak girmiş Faruk. Her yaz tatilinde de baklavacılığın belli bir bölümünde adeta staj yapmış. Liseye kadar bir nevi pişmiş. Faruk Güllü, babası Mustafa Güllü arasında geçen bir olayı şöyle anlatıyor. Ortaokul 1. sınıfı bitirmiştik. 11 yaşındaydım. Bizlere, oğlum siz bu mesleği yapmayacak mısınız dedi. Halbuki daha 11 yaşındaydık. Ama kendisi şunu söylerdi. Bu mesleğe giriş çok erken olmalı. Ağaç yaşken eğilir. Burada da geçerli. Bunun okulu yok. Okul ustası bize çalışmayacak mısınız dediğinde çalışırız dedik. Hiç hatırımdan gitmez ama patron oğluyum diye üste çıkmak yok. İlk defa bulaşıktan başlayacaksın dedi. Peki dedik. Yıkayacağımız tepsiler bizden büyük. Ben de çok küçük yapılıyım. İlk gün 45-50 tepsi yıkadım. Akşama ateşlendim, hasta yattım. Cumartesiydi. Pazar hasta yattım. Pazartesi hastasın yat oğlum diyen olmadı. Gideceksin diyen de olmadı. Ama biz bu işe devam ettik. Beş kardeşin en küçüğü olan Faruk'un okulu bırakıp ustalıktan aile mesleğine atılmasının da bir anısı var. Bunun birkaç sebebi var. Ben Yıldız'da mühendisliği kazanmıştım. Tam kayıt yaptırmaya gittim. En büyük ağabeyimiz Nejat Güllü ayrı bir imalathane açtı. Bu imalathanede de bizden biri olması için babam Oğlum okula başlayacaksın ama sonuç olarak ikisini bir arada götürmen zor olur. Bizim işimiz bazen 3'te, 4'te başlıyor. Bayramda falan 24 saat çalışılıyor. Okul kafanda olmazsa daha rahat çalışırsın dedi. Böyle dedi. Çünkü ben kendimi imalathanede yetiştirdim. Lise son sınıfta usta gibi hamur açıyordum. İkizim Ömer de satış yerinde Nadir ağabeyimle yetiştiği için babama dedim ki iki kardeş de üniversiteyi bırakmasın. Ömer okusun, ben çalışmaya razıyım. Ben üniversiteye hiç kayıt yaptırmadım. Ömer Ankara'da kaldı. Diğer ağabeyim İbrahim de hiç baklavacı dükkanına gelmeden doktor oldu. Çok başarılı, çok zeki. Hacettepe Üniversitesi'nde şu anda profesör oldu. Haliyle sormadan edemiyorum. Pişmanlık duymadınız mı? Hayır, öyle bir düşünce gelmedi. Ben hep şunu düşündüm. Yıldız Üniversitesi'ne gitmedim ama Güllüoğlu İşletme Fakültesi'ne geçtim. Gerçekten de burası bir okuldu. 18-19 yaşında yanınızdaki 40-50 kişiyle beraber çalışıyorsunuz. Onları idare etmek zorundasınız. Ailesindeki problemlerden tutun da imalathanedeki en ufak aksiliklere kadar ilgilenmek zorundasın. Zaten kafanızda üniversiteye devam etmeli miyim diye düşünecek zamanınız yok.